Sayfa 76. Fetullah Mason mu? Masonluklarda mertebe, çıraklık, kalfalık ve üstatlık olarak sıralanmaktadır. Fetullah Gülen'de sıralamayı yaparken, çıraklık, tilbizlik yani kalfalık ve nihayet üstatlık olarak yapmaktadır. Masonlar aralarına hiçbir zaman bir kadını kabul etmezler. Fetullah Gülen de hayatında kadınlarla muhatap olmama gibi bir prensibinin olduğunu defalarca açıklamıştır. Bu prensip de İslam inancına taban tabana zıttır. Bu durum ya Mason inancına ya da bir kısım papazların inancına uygundur. ABD-Irak savaşında gönlünün ABD'den yana olduğunu söylüyor. Irak'ın tepesine binlerce bomba yağıp, Iraklı çocuklar ölüp, aç ve açıkta kalırken, kılı kıpırdamazken, İsrail'e atılan bir iki bombadan sonra İsrailli çocuklar için salya sümük ağlıyordu. Ve daha da ileri giderek Hazreti Peygamber'i rüyasında gördüğünü anlatıp, onun da gönlünün İsrail'den yana olduğunu söylüyor, şeriatçı dergileri bile isyan ettiriyordu. Fetullah Gülen bir milletvekili arkadaşı ile gittiği haçta, arkadaşının kutsal topraklar üzerinde Allah ve onun Resulü'nün sevgisini göstermek için yerlerde kendi deyimleriyle eşek gibi yatıp yuvarlanmasını gözyaşlarıyla anlatıyordu. Oysa orada eşekler gibi debelenerek sevgi ve saygı gösterilmeyeceği bizim inançlarımıza göre gayet açıktır. Yapılacak hareket insan gibi ibadet etmektir. Zira eşek gibi benzetme bize göre aşağılamadır. Ama Masonluğun kökü olan Yahudi inancında eşek kutsal bir hayvandır. Tevrat'ta yani eski ahitte eşeklere metiyeler düzülmüş ve eşek için kuzuların bile kurban edilmesi istenmiştir. Tevrat veya eski ahit çıkış 35:20. Eşeğin ilk doğanı için bir kuzu fidye vereceksin. Eğer fidye vermeyeceksen o zaman onun boynunu kıracaksın. Oğullarının bütün ilk doğanları için fidye vereceksin. Ve kimse önümde eli boş görünmeyecek. Yine Tevrat incelendiğinde görülecektir ki gerekli gereksiz her yerde rica ederim sözü yer almaktadır. Aynı hal Fetullah Gülen'in kitaplarında da bulunmaktadır. Gülen'in üstadı Molla Said'in kendini peygamber olarak göstermeye çalıştığı ve savını kanıtlamak için Kur'an'daki ayetler benden bahsediyor, Hazreti Ali beni müjdeliyor diyerek gösterdiği cifir veya ebced hesabı da bir Yahudi inancı, Yahudi uydurmasıdır. Harflerden anlamlar çıkarma ve yorumlar yapma işine hurafilik denir. İbni Haldun Tercemeyi İbni Haldun adlı yapıtında hurafiliği şöyle açıklıyordu. Hurafilik, büyücülük ve tılsımcılıktan doğmuştur. Kökü Yahudi uydurmalarına kadar gider. Profesör Fuat Köprülü de hurafiliğin doğmasında Yahudiler tarafından ortaya atılan akımların en başta rol oynadığına işaret eder. Nurcular ise kutsallıklarını ispat için sürekli olarak bu hesaplardan yararlanmaktadırlar. Saygı anlayışı. Fetullah Gülen kendi anlatımlarına göre herkese, her şeye karşı sonsuz bir saygı anlayışı içindedir. Gülen bu konudaki görüşlerini de şöyle dile getiriyor. Sadi Efendi'nin yanından ayrılınca Kemhan Camii'nin yanındaki medreseye gittim. Zaten eşya olarak sadece bir sandığım vardı. Bu medresede isimleri aklımda kalan bir Halis'le Muhyiddin var. Halis bize çok iyiliği dokunan Alvar ağalarından birinin oğluydu. Yine 5-6 arkadaş kalıyorduk. Eğer birinin misafiri gelirse yatacak yerimiz kalmazdı. Çok dar bir yerdi. Burada unutamadığım bir hatıram şudur. Yatmak istediğimde baktım ayağımı arkadaşlardan birine doğru uzatmam gerekiyor. Saygısızlık olur düşüncesiyle ona doğru ayağımı uzatmadım. Diğer tarafta kitaplarımız duruyordu. Kitaplara doğru da ayaklarımı uzatmam mümkün değildi. Beri taraf kıbleye denk geliyordu. Ayağımı uzatabileceğim bir tek yön vardı. Orası da Korucuk istikametini gösteriyordu. Ve ben babam Korucuk'ta olabilir ve ona karşı saygısızlık etmiş olabilirim düşüncesiyle o tarafa da ayağımı uzatamadım. Birkaç gece böylece hiç uyumadan oturdum. Her konuda bu derece saygılı olduğunu açıklayan Fetullah Gülen, camide yaptığı konuşmanın sonucunda burnundaki sümükleri sildiği mendilini bir sapığın at demesi üzerine değmezsin diyerek minberden cemaatin üzerine atıyordu. Bu olay yazdığım dergiden alıntı yapan Cumhuriyet Gazetesi'nde yayınlanınca, ertesi gün Zaman Gazetesi'nde özetle şu şekilde cevap veriliyordu. Cumhuriyet Gazetesi'nin dünkü nüshasında yeni bir ele geçirme ve gerçek yüzü ortaya çıkarma haberi masalı yayınlandı. Gazetenin Ankara bürosu tarafından hazırlanan haberde Ergün Poyraz'ın bulgularına dayanılarak Fethullah Gülen hakkında yeni iddia ve iftiralara yer verildi. Özetle bu şekilde verilen haberin sonunda sümüklü mendil olayı da garip bir şekilde savunuluyordu. Hem de cami kürsüsünde müminlerle bütünleştiği ve tepeden tırnağa uhrevileştiği özel bir anda. Ama yine de ah ne olurdu demeden edemiyorsunuz. Çiçek atmayı, mendil vermeyi anlasalar, en azından anlamaya çalışsalar. Bu habere cevap olarak ben de hayretimi gizleyememiştim. Vallahi ben peygamber makamı olarak kabul edilen bir makamda ve bir de Allah'ın evinde burnundaki sümükleri mendile boşaltarak müminlerin üzerine atmadaki kerameti hala kavrayamadım. Sorduğum hiç kimse de kavrayamamış. Fethullah Hocam bir yol zahmet edip olaydaki hikmetin kerametini açıklasa da biz de öğrensek. Kim bilir? Belki Ecevit, Cin Doruk, Mesut ve diğerleri bu kerametlerdeki sırlara vasıl olduklarından olacak, her fırsatta Fethullah Gülen'i yere göğe sırdıramıyorlar. Fethullah Gülen bebekliğinden beri aşkı ile yetiştiği sahabe içinde nasıl bir saygı beslediğini şu şekilde ifade ediyordu. Allah Resulü kendi çömezleriyle istişare ediyor. Yine bir başka yerde, Hazreti Ebu Bekir Allah Resulü'nün ilk çırağıdır. Gülen sahabeden bahsettiği bir diğer bölümde de onun sadık çırak ve tilmizleri demektedir ki, en düşük seviyede Arapça bilen biri bile tilmizin çıraklığın bir üst seviyesi kalfalık olduğunu bilir. Bilindiği üzere Hazreti Muhammed Kur'an'ın beyanına göre alemlere rahmet olarak gönderilmiştir. Ancak Hoca Fethullah ilmi seviyesinin gereği onu sadece İslam peygamberi olarak tanımlamaktadır. Hazreti Peygamber ile Zeynep'in evliliği konusunda Allah'a olan saygısını da doğruya çıkarıyor. Şimdi bu evliliği doğrudan doğruya Allah emrediyordu. Zeynep'le evlilik iki cihan serverine çok ama çok ağır gelmişti. Ne var ki emir yukarıdandı. Fethullah Gülen, Allah'ı, haşa patrona, sahabeyi çömez ve çırağa benzetirken, Hazreti Peygamber için de sözlerini esirgemiyordu. Ey gecede örtüsüne bürünen dost, peygamberlik gibi ağır bir yük seni bekliyor, kalk ibadet yap. Zira senin Allah tarafından şarj olman gerekmektedir. Çünkü yapacağın çok büyük işler var. Sana anlatılacak olan her şeyi insanlara tebliğ etmen gerekiyor. Böyle ağır bir deşarj olma ameliyesini Rabbinin seni takviyesi olmadan yerine getiremezsin. Bunu temin edecek de ancak ubudiyet ve kulluktur. Gülen'in fasoları devam ediyor. Peygamber olarak düşünüyor ve peygamber olarak hareket ediyordu ki hiçbir teşebbüsünde falso görülmüyordu. Fiyaskoları ise, şimdiye kadar hiç fiyasko görmemiş Hazreti Muhammed mektebine koşuyorlar şeklinde sürdürüyordu. Allah Resulü sevgisini Medine'de eşek gibi yerlerde yuvarlanmak zanneden Fethullah, cemaatini de ne duruma koyduğunu bir de gözyaşlarıyla anlatıyor. Siz bu noktaya gelmişken bir hatıramı daha arz edeyim. O günlerde milletvekili olan Arif Hikmet Bey'le haçla beraberdik. O daha önceleri kendi kendine, Medine'ye gidersen bir eşek gibi o mübarek topraklarda yatıp yuvarlanacağım diye söz vermiş. Medine topraklarına ayağını basar basmaz sözünü yerine getiriyor ve o büyük ruh kendini yere atıyor ve Medine topraklarında yuvarlanıyor. Orada ve burada ne zaman bu tabloyu hatırlasam gözlerim yaşlarla dolar. Fethullah ve Batı. Fethullah Gülen Hoca Efendi ile Ufuk Turu adlı kitabında Batı için övgülerini esirgemeyen Fethullah Gülen, Sonsuz Nur adlı kitabında ise Batı'yı, Avrupa ve Asya'yı yerin dibine geçiriyordu. Ufuk Turu'nda Batı. Mutlak manada bila kaydü şart bir Batı düşmanlığı zannediyorum bizi çağın dışına iter ve zaman tarafından elenirsiniz. Onlardan alacağımız şeyler ancak güzellikler olur ve Batı'dan alınacak birçok güzellik var. Mehmet Akif, alınız garbın ilmini diyor. Üstad Bediüzzaman'ın bu şekilde yaklaşımları var. Ben bu anlamda bir garplı batılı olmada hiçbir mahsur görmüyorum. Ufuk Turu adlı kitabında bunları söyleyen Fethullah Gülen, papalık misyonunun bir parçası olmadan önceki kitaplarında batıyı kanlı kabus olarak niteliyor, Günler Baharı Soluklarken adlı kitabında şunları belirtiyordu. Batı medeniyet ve insanlık adına ne kadar iddialı olursa olsun, biz onu güçlü olduğu hemen her devirde gayet zalim ve hunhar, zayıf düştüğü zamanlarda da başkalarının ayağını öpecek kadar zelil ve sefil olarak tanıdık. Gülen Batı'yı, yani yine kendi açıklamalarıyla, Amerika ve Avrupa'yı fazilet ve ahlak yoksunu olmakla suçlarken kan döküp kan içtiklerini de vurguluyordu. İnsani değerler, ahlak ve fazilette hep gerilerin gerisinde kalmıştır. Onun medeniyet ve demokrasi havariliği sırf bir aldatmaca, dünya muvazenesi adına gösterdiği gayretler ise göz boyamadan başka bir şey değildir. O asırlar ve asırlar boyu menfaat düşüncesiyle oturmuş kalkmış, hemen her zaman çıkarları uğrunda kan dökmüş, kan içmiş ve yine bu uğurda gelip gelip bize toslamış. Girdiği her yerde kır karamiler gibi davranmış, çalmış, çırpmış, yağmada bulunmuş. Çalıp çırptığı şeyleri paylaşmada, diğer gasıplarla uzlaşamamışsa kendi içinde boğuşmaya girmiş. Ve cihan harplerinde olduğu gibi yeryüzünü kan gölü haline getirmiş. Ve kan seylaplarıyla akla hayale gelmedik kan değirmenleri çevirmiştir. Batılı nazarında medeni dünya batıdan ve Hristiyan aleminden ibarettir. Başka milletler, hususiyle de Müslümanlar, büyük çoğunluğu itibarıyla ya barbar ya da yarım medenidirler. Bu bakımdan da onları ezmek, asimile etmek, hizaya gelmezlerse tehcir veya soykırıma tutmak gayet normaldir. Tarih bu bağnazca tutumun misalleriyle doludur. Bu bağnazca tutuma milletimizin maruz kalması ise diğer bütün milletlerin birkaç katına denk seviyededir. Zira Batı milletimizi İslam dünyası üzerindeki emellerine mani görmektedir. Evet, günü gelince uyanacak koskoca bir dünyanın milletimizin liderliği etrafında toplanacağını düşündükçe o hafakandan hafakana girmekte, asabileşmekte, huysuzlaşmakta ve adeta bir deli gibi sağa sola saldırmakta. Batı kendi içinde Hristiyanlığa karşı lakayt kalsa da İslamiyet'in bahis mevzu olduğu hemen her yerde, hatta Mesih'i kabul etmeyenler arasında bile korkunç bir İslam düşmanlığı gözlenmektedir. Daha İslam'ın zuhuruyla dört bir yana serpilen düşmanlık tohumları, Haçlı hareketleriyle birer tufan, birer felaket halini aldı. O günden bugüne papazların kin, nefret ve düşmanca gayretleriyle batılı insan, Müslümanları birer gulyabani, Müslüman idarecileri de adeta birer Neron gibi görmeye başladı. Bu konuda anlatılan şeyler batılı yığınları o kadar tesir altına aldı ki, değil sadece cahil kalabalıklar, papazlarla sürekli kavga içinde bulunan dinsizler, ilim adamları, araştırmacılar dahi, İslam kelimesinin geçtiği her yerde kinle, nefretle gerilip düşmanca gürlediler. Aklı selim ve müsbet düşünce karşısında her gün biraz daha kan kaybeden ve bütün itibarını yitiren ruhani sınıf, halkın içinde uyanan bu kin ve nefrete sığınarak İslamiyet hakkındaki ebedi ve cibilli düşmanlıklarını devam ettirdiler. İslam düşmanı Amerika. Fethullah Gülen, papazların kin ve nefret ve düşmanca gayretleriyle tüm batılıların İslam'a düşman olduklarını da belirtiyordu. Oysa aynı Gülen, papaya yazdığı mektubunda İslam yanlış anlaşılan bir din olmuştur, bunda suçlanacak olan Müslümanlardır diyebiliyordu. Avrupa ve Amerika'nın birçok merkezlerinde İslamiyet'in yeryüzünden silinmesi için çalışmalar yapıldığını söyleyen Gülen açıklamalarına şöyle devam ediyordu. Bugün Avrupa ve Amerika'nın pek çok önemli ilim ve medeniyet merkezlerinde İslamiyet'in yeryüzünden silinmesi ve her şeye rağmen Hristiyanlığın neşredilmesi emeliyle yanıp tutuşan binlerce mutaassıp bağnaz İslam düşmanı görüp göstermek mümkündür. Bu taassup ve bağnazlık Avrupa ve Amerika'nın bazı merkezlerinde sadece birer tasavvur ve düşünce olarak da kalmıyor. Sık sık matbuata da aksettiği gibi bugün İslam dünyasının en ücra yerlerine kadar sokulup misyoner faaliyetlerini sürdürenlerin haddü hesabı yok. ve yine bugün İngiltere, Fransa ve Amerika'daki İslam'ı karalama ve Hristiyanlığı yayma cemiyetlerine ayrılan paralar bizlere dehşet ve ürperti verecek mahiyettedir. İnsan bu uğurda sarf edilen dolar, sterlin, mark ve frankların korkunç miktarını duydukça kendini orta çağın o karanlık yıllarında Pierre Lhermitte'lerin çığlıklarıyla kükremiş haçların arasında sanıyor. Hain kim? Fethullah Gülen, Günler Baharı Soluklarken adlı kitabının 125-126. Sayfalarında dünyada her şey herkes değilse de Amerika ve Avrupa'nın oluşturduğu batı, mağara ve dehlizlerinde yaşadığı dönemdeki İslam düşmanlığını bütün ürperticiliğiyle devam ettireceğe benziyor diyor ve onlara iltihak etmek isteyenleri ise akılsızlıkla ve hainlikle suçluyordu. Ancak Papa'nın ayağına giderek misyonunuzun bir parçası olmaya geldik şeklinde yalvaran da yine kendisi oluyordu. Artık böyle bir dünyadan merhamet bekleyenler aldanmış ve ona şirin görünmek için kendi değerlerini, kendi mukaddeslerini tezif edenler ise bindikleri dalı kesmiş olurlar. Onlarla bizim aramızdaki uçurumları doldurup hattı muvasalayı temin etmek imkansızdır. Onlarla bizim aramızdaki mesafe tamamen onlara ait olduğundan o boşluğu doldurmaya bizim gücümüz yetmez. Zaten onlar da aradaki bu boşluğun kapanmasından daha ziyade bütün onlara iltihakımızı beklemekteler. Böyle bir isteğe cevabı sevap vermek ise ya bir hıyanet ya da akılsızlıktır. Sonsuz Nur adlı kitabında ise kelimenin tam anlamıyla döktürüyordu. Avrupa'nın kafir ve zalimleri, Asya'nın insanlığı istismar eden münafıkları ve içimizdeki gafiller istemeseler bile sikkeyi basan, Tuğra'yı elinde tutan ve peygamberlerce Sultanül Enbiya olarak kabul edilen o günde 5 defa namı celilini dünyaya ilan ettiğimiz Sultanlar Sultanı bir gün mutlaka bütün kalplere girecek ve herkesin sevgilisi, mahbubu, mergubu olacaktır. Fethullah Gülen ve Alevilik. Anıtkabir'i kim tavla yapacak? Fethullah Gülen, Güneydoğu meselesi konulu ev toplantısında Alevilik ve Sünnilik arasında bir fark olmadığını, bunu eskiden Fars yani İran adına bir farklılık ortaya konulduğunu söylüyor ve Alevilik adına hareket edenlerin Anıtkabir'i tavla yani at ahırı yapacaklarını iddia ediyordu. Alevilerle Sünniler arasında bir farklılıktan bahsedilmemesine rağmen eskiden birileri Fars hesabına bir farklılık ortaya koyuyordu. İmaret hesabına, emirlik hesabına, idare hesabına bir farklılık ortaya sürüyor, imaret farklılığını bir yönüyle Alevilik gibi gösteriyor ve Sünniliği de düşman sayıyordu. Şimdilerde de bu meseleyi din adına değil de dinsizlik hesabına ateistler sahip çıkıp bu ülkede beraber yaşayan insanların bir kesimini diğer kesimiyle vurdurmak istiyorlar. Tabii şimdiki biraz daha tehlikeli. Bunlar laik görünüyorlar, kemalist görünüyorlar. Görünme olmadan başka şeydir. Görünmeyi esas almadan insanın olması mümkün değildir. Bütün görünenler olmanın dışındadır. Kalıbımı basarım ben böyle görünenlerin hiçbiri böyle değildir katiyen. Ve bir şey daha söyleyeceğim. Alevilik hesabına hareket ediyor görünenlerin ilk defa yapacakları şeyi söyleyeyim. Anıtkabir'i tavla yapacaklar. Şimdiye kadar demediğim şeyi diyorum ve buna kalıbımı basarım. Gülen konuşmasında bir ateist nasıl Sünni olamaz, Alevi de olamaz diyor, bu sözlerini de dev yolcu, dev solcu, kendi deyimiyle Marksçı ve diğerleri içinde geçerli sayıyordu. Yezid, Alevilerin fırlatması. Fethullah Gülen, Alevilerin ileri gelenlerinden senatörlük yapmış biri ve çevresiyle kahvaltı ve yemekte buluştuklarını, onlara sizin cemevi, kütüphane ve benzeri yerleri yapmanızı destek olalım, biz hiç gelmeyelim, görünmeyelim, bunları siz yapmış olun dediğini anlatıyor. Ardından da Yezid için Alevilerin fırlatması diyor. Alevileri müfritlikle suçluyordu. Bu Allah'ın işlerine bakıyorum. O kadar bazen hayranlık duyuyorum ki, neticede şeytana tapma vardı Yezidilerde. Ama bu meselede mebde itibarıyla bu bizim meşhur Yezid ile başlamıştır. Bu Yezid de avamca bir ifadeyle söyleyeceğim. Ne kadar çirkin. Belki o Alevilerin fırlatması Yezid'dir. Onu o hale getiren Aleviler olmuştur. O da bir tepki insanıdır. bazı güzel işlerini görünce öyle küçük küçük başlamış, ona sahip çıkma başlamıştır. Mesela biz hep Yezid deyince Allah Yezid'in canını alsın, Allah Yezid'in belasını versin falan demişlerdir. Onun bazen böyle iyi yanları vardır. Arz ediyorum, hep Hazreti Muaviye Ukba bin Naif'in koluna zincir vurulunca gelin diyor. Hilafete babasından sonra açtırmış, ona Afrika'nın Fatihi demiş. Zulüm olur, hemen açın demiş. İşte böyle Kadir Şinas davrananlar, onun bu yanlarını gören insanlar da var. Fakat gel gör ki o müfrit Aleviler hiçbir fazileti kabul etmiyorlar. Onlara göre tek fazilet Ali demek, Hasan demek, Hüseyin demek. Ali, Hasan, Hüseyin demedikten sonra sen Afrika'yı fethetsen, Avrupa'yı da fethetsen yerin dibine batsın o fethi. İşte bakın bu da ifratkar bir tarz-ı telakkidir. Gülen Aleviler hakkındaki bu düşünceleri yazmak istemiş, ancak diyalog sürecinde şunla bunla uğraşmak zarar getirir gerekçesiyle yazmadığını belirtiyordu. Gülen Aleviler için Ali sevgisi onları kurtaramamış diyor ve Alevileri şu şekilde suçluyordu. Sizin çoğalmanızdan hezeyanlara kapılıyorlar. Gazi olaylarını kim tezgahladı? Gülen Gazi olaylarının patlak vereceğini gösteren istihbarat raporunun aylar önce kendisine verildiğini, kendinin de bunu devletin başındaki insanın en yakınına 1,5 ay önce verdiğini söylüyordu. Gülen'in bu konuşması insanın aklına istihbarat örgütleri kendine mi bağlı, istihbarat örgütleri niye başbakan, cumhurbaşkanı dururken raporlarını Gülen'e verirler? Hadi diyelim hiyerarşi bizim bilemediğimiz şekilde işliyor. Raporu Gülen'den öğrenen devletin başındaki kişiler niye tedbir almadılar? Gülen açıklamasında bu olayın ardında Almanların ve Apo'nun olduğunu iddia ediyor. Bu olaylara seyirci kalan devlet görevlileri de bu durumda onların işbirlikçisi olmaz mı? Neyse biz Gülen'i izleyelim. Burada istihbari raporlara dayanarak demeye mezun muyum değil miyim bir hususun kapağını açacağım. Burada bir ukalalığımı da arz etmeme müsaade eder misiniz? Bunca böyle bu işlerde saçlarını ağartmış adamların ukalalığı olabilir. Ben iyi bir insan değilim. Gazi Osman Paşa hadiseleri olmadan evvel Türkiye'nin her yerinde böyle bir patlama olacağını 1,5 ay evvel ben devletin başındaki insanın en yakınına verdim. Türkiye'de bir şeyler planlanıyor, raporu okuyun, bana bir dostum verdi bunu. Aleviliği oyuna getirmek istiyorlar. Türkiye'de bir kısım Alevi ocak ve bucaklarını kundaklayacaklar. Avrupa'da bu iş için çıkardıkları mecmualar var. 1,5 ay önce bunun raporu verdim. 30-40 sayfalık bir rapor. Alevilerden bazı yerleri vuracaklar ve Sünnilerden bizi vurdu diye Alevileri ayaklandıracaklar. Verdim ve bekledim. Devletin başındaki insanlar bu fitneyi önlemek için çare ararlar. Sonra hata ettiğimi anladım. Mahmutçuğum, sen sarığın propagandasını yap. Fethullah Gülen şapka düşmanlığını Küçük Dünya adlı kitapta çok ustaca işlediğini, kitlelerin sevgisini sarığa yönlendirmeye çalıştığını daha önceki sayfalarda işlemiştik. Gülen sarık konusunda da örneklemelerde bulunuyordu. Eski gezici vaiz Fethullah bir ev toplantısında yaptığı konuşmasında bir hoca arkadaşı gibi kendisini aklı çeyrek, bağnaz bir tip olarak tanımlıyordu. Aynı konuşmada Allah'ın herkese ayrı görevler verdiğini ima ediyor, Mahmut Hoca'ya da ''Benim Mahmutçuğum, sen fazla dağılma o türlü şeylere, sen çarşafı, sen şalvarı, sen cübbeyi, sen sarığı propaganda et'' dediğini anlatıyordu. Öyle ya, haşa öte taraftan bu tarafa telefon attı kurulmuştu. Neyse biz Fethullah'ı dinleyelim. Mesela geldik Mahmud Efendi'ye, siz gider gider kafanızda onların mübarek sarıkları, cübbeleri takılır. O önemli bir vazife eda ediyor orada. Bana göre çok önemli. Hayatın bazı ünitelerinde, bazı sahalarında, bazı kimselerin öyle olmamasında yarar var yani. Hazret o hususa kilitlenmiş olduğundan dolayı bu işin dışındaki şeylere Allah onu kapalı tutuyor olabilir. Neden yani demiştir ki, benim Mahmutçuğum sen fazla dağılma o türlü şeylere. Sen çarşafı, sen şalvarı, sen cübbeyi, sen sarığı propaganda et. Bu çok lüzumlu hakikaten. Gençler için fena duygulara, fena düşüncelere karşı sakal kadar koruyucu bir başka sütre yoktur. Şalvarda o sütre yanında ayrı bir sütredir. Biz bunların müessiriyetini inkar etmiş olursak beşeriyeti inkar etmiş oluruz. Bence Mahmud Efendi'nin sizin gözünüze ilişen şalvarına, sarığına, bilmem sakalına gözünüz iliştiği zaman bile o meselenin makul mahmirini bulacak çözeceksiniz. Kaldı ki onun için bu bir yanı tenkit edeceğiniz yanı, mesela aklınıza gelir ki emniyet teşkilatına nasıl girecek bu insanlar, bu insanlar nasıl asker olacak, bu insanlar nasıl vali olacaklar, kaymakam olacaklar, biraz da takılma, onu da sen yetiştir. Fethullah askerlik ve milliyetçilik. Fethullah Gülen'in askerlik ve milliyetçilik anlayışına gelmeden önce üstadın bu konudaki görüşlerine bakalım. Molla Said Risale-i Nur okumanın askerlikten ve kutsal savaştan bile üstün olduğunu iddia ederek der ki, Risale-i Nur'a öyle kitaptır ki, Kur'an'ın onda yansıyan nurlarına hizmet etmek askerlikten ve kutsal savaştan bile üstündür. Benim elimde fırsat ve param olsa, Risale-i Nur hizmetinde olan değerli kardeşlerimi askerlikten kurtarmak için 1000 lira karşılığında bile olsa bedeli öder ve kurtarırım onları. Nurcular Molla Said'den aldıkları dersle askerliği bir vatan görevi olarak görmemektedirler. Askere gitmeyi de bir tokat olarak görürler. Tabii ki onun talebesi olan Fethullah da orduyu yabancı bir ortammış gibi anlatır. Çıraklığını ve tilmizliğini tamamlayamamış, üstad ve hoca efendi olamamış Fethullah Gülen içinde askerlik günleri zulümden başka bir şey olmamıştır. Rahat bir askerlik yapabilmek için torpiller aramış ve adamını bularak kendisini himayeye aldırmaya gayret etmiştir. Askerin karavanasını yememiş ve eğitimden kaçmıştır. Israrla da zamanlı zamansız abdest alıp namaz kılmış, ibadetini de adeta askerliğe karşı bir araç gibi kullanmıştır. Çok sıkışınca da komutanlara kendisini arkadaşları aracılığıyla milliyetçi, yurtsever gibi lanse ettirmeye çalışmıştır. Hatta bizzat kendisi de komutandan zarar gelmemesi için askerden kaçıp vaaz verdiğinde milliyetçilik yapmaya kalkışmıştır. Gülen İskenderun'da asker iken yine kaçıp vaaz vermeye gittiğinde milliyetçilik maskesini takmıştır. Öyle ya, nabza göre şerbet vermek gerekiyordu. Fethullah Küçük dünyasında olayı şöyle anlatır. Bana Cemal Tural milliyetçi bir insan, hiç olmazsa bir iki kelime de ondan bahset de biz de bunu değerlendirelim dediler. Bir vaazımda yumuşakça bu husustan bahsettim. Tural Paşa'mız milliyetçi diyorlar, Türk askeri milliyetçi olmayacak da ne olacak? Allah milliyetçilere uzun ömür versin, bu ve benzeri ifadeler kullandım. O gün telsiz arabasına binerken ayağımı boşluğa atmıştım. Römorkun üzerine düştüm ve kaburga kemiklerim kırıldı. Nihat Karakum ve bazı arkadaşlar tümen komutanına çıkmışlar. Tümen komutanı milliyetçi bir insandı. Ona efendim bu arkadaş onların dediği gibi değildir. Biz vatanımızı, milletimizi, bayrağımızı ve tarihimizi ondan öğrendik demişler. Fethullah Gülen'in milliyetçiliği budur. Yani komutanın milliyetçi bir insan olması ve bu konuda uyarılması üzerine bir anda milliyetçilik söylemlerine başlamıştır. Gülen'in komutanını kandırmak için vaazında milliyetçiliği anlatmasından sonra ayağının kırıldığını iddia etmesi ise oldukça ilgi çekicidir. Ve adeta bir mesaj niteliğindedir. Yani demek istiyor ki milliyetçilik yalanımı Allah bile affetmemiş ve kemiklerim kırılmış. 2 ay o tarafımın üzerine yatamamışımdır. Ufuk Turu adlı kitabında ise takiyesini açıklamaktan da hiçbir sakınca görmez. Kürt Türk, Sünni Alevi, sağ sol gibi ayrımları şimdilik muvakkaten medarı bahis etmeyelim. Açıklamadan da anlaşılacağı üzere bunlar uzak sebep, uzak ihtimal olduğu için şimdilik bahsetmeyelim demektedir. Çünkü şimdilik iktidar ve devlet destekli olarak her türlü nimetlerden yararlanmakta milliyetçiliği ve Türklüğü de nurculuk için bir kalkan olarak kullanmaktadır.